Sayfa 171. 7. Bölüm. Yani orduda değişik fikre sahip olan bir grup, sizin de dediğiniz gibi Başkan Kimba'yı devirebilecek bir güç yok değil mi? Cat Shannon ve Simon Andy'in Shannon'ın odasında oturmuşlar, sabah kahvesi içiyorlardı. Aralarındaki anlaşma gereğince Andy'in saat 9'da Shannon'a telefon ederek ikinci telefonunu beklemesini söylemişti. Sir James Manson'la görüştükten sonra tekrar telefon etmiş, 11'de buluşmuşlardı. Andy'in başıyla onayladı. Bu doğru, aldığım bilgiye dayanarak ayrıntıda bir değişiklik söz konusu. Bunun tasarıda büyük bir değişim gerektireceğini sanmıyorum. Ordunun hiçbir işe yaramayacağını, darbenin ancak başka bir yerden gelecek teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilebileceğini sen de söylemiştin. Hem de öylesine büyük bir değişim gerektiriyor ki, dedi Shannon. Saraya saldırıp ele geçirmek başka şey, onu korumaksa bambaşka bir şeydir. Sarayın ve Kimba'nın ortadan kalkmasıyla yönetim koltuğunda bir boşluk doğar. Birinin gelip bu koltuğa oturması gerekiyor. Paralı askerler gün ışığında ortalıkta görünmemeli. Öyleyse koltuğa kim oturacak? Andy'in yine başıyla onayladı. Karşısındaki paralı askerin siyasetle böylesine yakından ilgilenebileceğini hiç düşünmemişti. ''Bu iş için birini düşünüyoruz.'' dedi. Açık vermek istemiyordu. ''Bu adam şimdi Zangaro'da mı yoksa sürgünde mi?'' ''Sürgünde.'' Saraya yapılacak saldırının ertesi günü en geç öğleye kadar bir hükümet darbesi yapıp başa geçtiğini radyodan kendi sesiyle duyurmalı. ''Bu kolay. Bir şey daha var.'' ''Nedir?'' diye sordu Andy'in. Aynı zamanda yeni rejime bağlı birliklerin var olması gerekiyor. Bir önceki gece darbeyi gerçekleştirdiği sanılacak olan birlikler ertesi sabah kentte kendilerini göstermeliler. Eğer bu gerçekleşmezse biz paralı askerler siyasal nedenlerle sarayın içinden çıkamayız ve bir karşı saldırı durumunda hayatlarımızdan oluruz. Şimdi sürgünde olan adamınızı ülkeye gelir gelmez destekleyecek güç hazır mı? Ya da başkente gelir gelmez böyle bir gücü bulabilir mi? ''Bu işleri de bırak biz yapalım.'' dedi Andy'in sertçe. ''Senden istediğimiz saldırıyı düzenleyip gerçekleştirmen.'' ''Bunu yapabilirim.'' dedi Shannon duraksamadan. ''Ama planın hazırlanması, adamların bulunması, silah ve cephanenin elde edilmesini kim sağlayacak?'' ''Bütün bunları da sen yapmalısın. İşin en başından başlayacaksın. Sarayı ve Kimba'yı ortadan kaldırıp işini bitireceksin.'' ''Kimba'nın öldürülmesi gerekiyor mu?'' Elbette dedi Andy'in. Kendisine rakip olacağını sandığı her sağduyu ve akıl sahibi adamı temizledi. Bu da bizim işimize yarıyor. Bu nedenle güçleri toplayıp karşı saldırıya geçebilecek tek adam Kimba'dır. O öldükten sonra insanları uysal tutma yeteneği de toprağın altına girecek. Evet, Juju taşıyıcısıyla birlikte ölür. Ne taşıyıcısıyla birlikte ölür? Hiçbir şey, anlayamazsın. Bir dene dedi Andy'in soğukça. Bu adamın jujutsu var dedi Shannon. Ya da en azından insanlar öyle sanıyor. Ruhlar tarafından onu düşmanlarından korumak için verilmiş bir güç. Bu güç onu yenilmez kılar, saldırıdan ve ölümden korur. Kongo'da da Simbalar, liderleri Pierre Mulele'nin benzer bir jujuya sahip olduğunu sanırlardı. Onu destekleyenlerin de böyle bir güce sahip olup ölümsüzlüğe kavuşacaklarını söyleyince inanmışlardı. Onlara sıkılacak bir kurşunun su gibi etkisiz kalacağını sanarak bizim üstümüze gelmişler ve viskiyle dumanlı beyinleri dağılmıştı. Kimba'nın da durumu aynı. Onun ölümsüz olduğunu sandıkları sürece öyledir. Bu nedenle ona karşı hiçbir şey yapamazlar. Eğer onun ölüsünü görürlerse onu öldüren adamı lider olarak seçerler. Yeni liderleri daha güçlü bir juju sahibidir. Andy'in hayretle dinledi. O kadar ilkeller mi? Hayır, o kadar ilkel değiller. Biz de uğur getirsin, dini inançlarımızı göstersin diye bir takım şeyler yaparız. Bunun onlarınkinden bir farkı yok. Ama bizimkine din deriz, onlarınkine de vahşilerin boş inançları. Bunlara boş ver dedi Andy'im. Eğer senin dediğin gibiyse Kimba'nın ölmesi için ortada daha çok neden var demektir. Bu nedenle de saldırıya geçtiğimiz an onun sarayda olması gerekir. Eğer ülkenin başka bir yerinde olursa bütün çabalarımız boşa gitmiş demektir. Kimba ölmediği sürece hiç kimse senin adamını desteklemez. Bana söylenenlere göre genellikle sarayında olurmuş. Evet dedi Shannon, ama bunu garanti edemeyiz. Yalnız yılda bir gün var ki mutlaka sarayında olur. Bağımsızlık günü. Bağımsızlık gününün arifesinde sarayında mışıl mışıl uyuyacaktır. Bunu adım gibi biliyorum. Bağımsızlık günü ne zaman? 3,5 ay sonra. Bu süre içinde hazırlıklar tamamlanabilir mi diye sordu Andy'in. Eğer işlerimiz yolunda giderse evet, en azından birkaç hafta daha süre olsun isterdim. Bu tasarı henüz kabul edilmedi dedi Andy'in. Doğru ama saraya yeni birini getirmek istiyorsanız bunu gerçekleştirmek için saldırıdan başka bir yol yok. Bu işin başından sonuna kadar nasıl yürütüleceğini zaman ve masraflarıyla birlikte gösteren bir tasarı yapmamı istiyor musunuz? Evet, kaça çıkacağı çok önemli. Benim, ortaklarım ne kadar para ödeyeceklerini bilmek isterler. Peki dedi Shannon, bu tasarının hazırlanması size 500 sterline mal olur. Sen paranı aldın ya dedi Andy'in soğukça. Zangaro'ya gidip oranın askeri durumunu bildiren bir rapor hazırlamak için aldım o parayı diye karşılık verdi Shannon. Şimdi benden istediğiniz şeyin öncekiyle bir ilgisi yok. Ama yazılı birkaç dosya kağıdı için 500 sterlin çok değil mi? Saçma. Çok iyi bilirsiniz, bir şirket bir iş için bir avukat, bir muhasebeci ya da başka bir konuda uzman tutmak isterse tuttuğu adama bir ücret öder. Parayı adamın bilgi ve tecrübesine verirsiniz. En iyi adamlar, en iyi silahlar nerede bulunur, bunlar bir yerden bir yere nasıl taşınır ve benzeri şeyler. İşte bunların değeri 500 sterlindir. Eğer bu işi kendi başınıza yapmak isterseniz en azından iki misline patlar. Üstelik uzun bir zaman sonra çıkar ki bu bile belli olmaz. Çünkü bu işe nasıl ve nereden başlayacağınızı bilmezsiniz. Andy'in ayağa kalktı. Peki, bugün öğleden sonra parayı biriyle göndereceğim. Yarın cuma. Ortaklarım raporunu hafta sonunda okumak istiyorlar. Lütfen yarın öğleden sonra 3'te hazır olsun, gelip alacağım. Dışarı çıktı ve kapıyı arkasından kapatır kapatmaz Shannon onunla alay edercesine kahve fincanını kaldırdı. Tekrar görüşmek üzere Bay Walter Harris, sinsi üçkağıtçı Simon Andy'in dedi yavaşça. Sevimli ve konuşkan otelci Gomez'e sayısız teşekkür borçluydu. Uzun süren gece sohbetlerinde Gomez şimdi sürgünde olan Albay Bobby ile ilgili her şeyi anlatmıştı. Kimba olmadan Bobby'nin bir hiç olduğunu, Kimba'nın emriyle yaptığı işkenceler yüzünden kajaların ondan nefret ettiğini ve yönetici bir yeteneği olmadığını söylemişti. Windular bile onu sevmiyordu. Bu gerçekler Shannon'ı düşündürüyordu. Böyle bir adamı koruyacak ve destekleyecek gücü acaba nasıl bulacaklardı? Andy'nin gönderdiği içinde 50 adet 10 sterlinlik kağıt paranın bulunduğu kahverengi zarf 3'ü biraz geçe bir taksi şoförü tarafından getirilip Lowndes Oteli'nin resepsiyonuna bırakıldı. Shannon parayı saydıktan sonra ceketinin iç cebine koydu ve çalışmaya başladı. Tasarıyı bitirebilmek için ikindiden başlayarak gecenin büyük bir bölümünde çalışması gerekti. Odasındaki çalışma masasının üstünde kendi çizdiği şehir planından ve Clarence haritasından yararlanarak yoğun bir çalışma sürdürüyordu. Limandan, sahilden, içinde sarayın da bulunduğu yerleşme merkezinden söz etti. Alışılagelmiş düşünceyle buraya yapılacak bir çıkartma yarımadanın karaya en yakın olan kıyısından yapılır ve kara kesiminden ilerleyerek Clarence'e giden T kavşağı tutulurdu. Böylece yarımadaya gelebilecek yardımın önüne geçilmiş olurdu. Böyle bir harekat şaşkınlık yaratmazdı. Shannon'ın bu konudaki üstünlüğü Afrikalıları ve Afrika askerlerini iyi tanımasından geliyordu ve o geleneksel düşünceye aykırı hareket ederdi. Huare Avrupalılara ters düşen ama Afrikalılarınkine benzer bir yöntemle Kongo paralı askerlerinin başarılı olmasını sağlamıştı. Ama böyle düşünmesi yüzünden adı Çılgın Mike'a çıkmıştı. Eğer Shannon'ın planını alışılagelmiş düşüncede olan bir Avrupa askeri görse saçma ve başarıya ulaşması için hemen hemen hiç umut yok derdi. Sir James Manson'ın İngiliz ordusunda görev almamış olmasını aldığına dair Who's Who'da bir açıklama yoktu. Dipnot, Who's Who, kim kimdir? İngiltere'de her yıl basılan ve ülkenin tanınmış kişiler hakkında bilgi veren bir tür yıllık. Umuyor ve planını kabul edeceğine güveniyordu. Shannon planın işleyeceğine ve işleyebilecek tek plan olduğuna inanıyordu. Planı Afrika savaşları ile ilgili 3 gerçeğe dayanıyordu. Herkes bilmezdi bu gerçekleri. Birincisi Avrupalı askerler araziyi tanıdıkları sürece karanlıkta çok iyi dövüşürler ama Afrikalı askerler kendi topraklarında olsalar bile karanlığın içinden çıkabilecek bir askeri düşünerek korkarlar ve ne yapacaklarını bilemezler. İkincisi Afrikalılar her olayı abarttıklarından bir kez dağıldılar mı bir daha bir araya gelmeleri için gereken zaman Avrupalılara oranla çok daha uzundur. Üçüncüsü de Afrikalıların silah seslerinden korkmalarıdır. Saldıran gücün ne olduğunu hiç düşünmeden çok gürültü çıkaran silah seslerinden korkup paniğe kapılırlar ve arkalarına bakmadan kaçarlar. Bu nedenle Shannon planını yoğun ateş gücüne ve kulakları sağır edici bir gürültü şartına dayalı bütünüyle beklenmedik bir gece saldırısı üzerine kuruyordu. ağır ama belli bir yönteme göre hazırlıyordu raporunu. Yazı makinesinde yazmaya alışkın olmadığı için de iki parmak yazıyordu. Gece yarısından sonra saat 2'de yan odada yatan adam yazı makinesinin gürültüsüne dayanamayacak duruma gelmiş olmalıydı ki duvara vurarak uyumak için sessizliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi. Shannon 5 dakika sonra çalışmayı bıraktı. Sabah devam edecekti. Yan odadaki adamı rahatsız eden yalnızca yazı makinesinin sesi değildi. Bir ses daha vardı. Shannon yazarken ve yatağında uzanmış yatarken bir parçayı ıslıkla çalıyordu. Uykusuz kalan adamın biraz müzik bilgisi olsaydı bu parçanın Spanish Harlem olduğunu bilirdi. Martin Thorpe o gece uyuyamadı. Onu sıkıcı bir hafta sonunun beklediğini biliyordu. Londra'nın merkezindeki ticaret odasında kayıtlı 4500 şirketin içinden 2,5 gün uygun olanları arayacaktı. Londra'da İngiliz şirketleri hakkında istenilen bilgiyi üyelerine sağlayan iki kuruluş vardı. Bunlar Moody's ve Excel diye bilinen Exchange Telegraph'tı. Thorpe'un Mancon'daki bürosunda Excel'den gelen kartlar bulunuyordu. Ticari hayata yardımcı olur amacıyla bu kuruluşa üye olmuşlardı. Ama Andy'in paravan şirket aramak için Moody's'e başvurmuş ve gerekli bilgilerin ev adresine gönderilmesini istemişti. Bunu yaparken hem Moody's'in küçük şirketler hakkında daha iyi bilgi vereceğini hem de bu işin gizli tutulmasına yardımcı olacağını düşünmüştü. O perşembe Sir James Manson'ın açıklamasından sonra dosdoğru bir avukata gitmiş, adının gizli tutulmasını isteyerek Moody's kartlarının alınması için talimat vermişti. Avukata kartlar karşılığı 260, kartların geleceği dosyalar için 50 sterlin ödemiş, bir de bu işi yapması için ücret vermişti. Daha sonra yük taşıyan bir kamyonla anlaşarak kartların hazır olacağı cuma günü Moody's'e uğrayıp kartları alması ve evine getirmesi konusunda anlaşmıştı. Hampstead dışında bahçeli güzel evindeki yatağında yatarken yapacağı işleri düşünüyordu. Bu konuda çok bilgi sahibi olmadığından Shannon gibi ayrıntılara giremiyor, yalnızca ana hatlarını düşünüyordu. Shannon'ın havan toplarını ve yarı otomatik tüfekleri düşünmesi gibi o da pay senetlerini ve bunların sahiplerini düşünüyordu. Shannon cuma günü öğleden sonra saat 3'te tasarının tamamını Andy'ine teslim etti. Hepsi 4 sayfası şekiller, 2 sayfası istediklerinin listesi olmak üzere toplam 14 sayfaydı. Yandaki uykusuz komşusunun odasından çıkmasını beklemiş, kahvaltıdan sonra raporunu tamamlamış ve kahverengi bir dosyanın içine yerleştirmişti. Bir ara üstüne yalnızca Sir James Manson için diye yazmayı düşünmüştü ama sonra vazgeçti. Böyle gereksiz çıkışlar yapmanın anlamı yoktu. Madenciyi kızdırıp işten olabilirdi. Bu nedenle Andy'ni Harris diye çağırmaya ve patronun yerine ortakların demeye devam etti. Andy'nin dosyayı aldıktan sonra Shannon'a hafta sonunu şehirde geçirmesini, kendisinin pazar gece yarısından sonra her an telefon edebileceğini söyledi. Shannon o günün geri kalan zamanını alışveriş yaparak geçirdi ama aklı bir şeye takılmıştı. Gerçek işvereni olan Sir James Manson hakkında Who is Who'daki sözcükleri düşünüyordu. Bütün servetini tek başına yapmış sayılı zenginlerden biriydi. Biraz meraktan biraz da ileride işine yarayabileceğini düşünerek Sir James Manson üzerine daha çok şey, özellikle onun Zangaro'da bir darbe amacıyla niçin paralı asker kiraladığını öğrenmek istiyordu. Who is Who'da Manson'ın şimdi 19 ya da 20 yaşlarında bir kızı olduğundan söz ediliyordu. Bu Shannon'ın aklına takılmıştı. Jermyn Caddesi'ndeki telefon kulübelerinden birine girdi ve ona Andy'nin hakkında bilgi edinen özel dedektiflik bürosunu aradı. Eski müşterisinin sesini duyan yetkili memnun olmuştu. Bay Brown'un zamanında ve nakit olarak parasını ödediğini biliyordu. Böyle müşteriler her zaman değerlidir. Büroya kadar gelmeyip telefonla haberleşmesi ise kendi bileceği bir işti. ''Bütün gazeteleri toplayan bir kütüphaneden bana istediğim bilgiyi edinebilir misiniz?'' diye sordu Shannon. ''Bulabilirim.'' dedi büronun müdürü. ''Hiç değilse birkaç kez sosyete sütunlarında adı geçmiş genç bir kız üzerine kimi şeyler öğrenmek istiyorum. Çok değil, yalnızca ne yaptığını ve nerede oturduğunu. Ama hemen öğrenmek istiyorum.'' Karşıdaki adam bir an durakladı. ''Eğer gazetelerde adı geçmişse bu bilgiyi telefonla öğrenebilirim.'' dedi müdür. ''Adı nedir?'' ''Julie Manson, Sir James Manson'ın kızı.'' Yetkili biraz düşündükten sonra müşterisinin bir önceki isteğinin Sir James Manson'ın yardımcısıyla ilgili olduğunu hatırladı. Bay Brown'un bu isteğini bir saat içinde karşılayabileceğini de biliyordu. İki adam uygun bir ücretle anlaştılar ve Shannon bu parayı bir saat içinde posta çekiyle göndereceğine söz verdi. Büronun yetkilisi müşterisinin sözünde duracağını biliyordu. Ona 5'ten biraz önce telefon etmesini söyledi. Shannon alışverişini tamamladı ve tam 5'te telefon etti. Birkaç saniye sonra istediklerini öğrenmişti. Otele dönüp kendini Walter Harris diye tanıtan adamla tanışmalarını sağlayan yazara telefon edene kadar kara kara düşünüyordu. "Merhaba," dedi. Sesi boğuk çıkmıştı. "Benim, Cat Shannon." "Oo, merhaba Cat," dedi telefonun öteki ucundaki adam. Şaşırmıştı. "Nerelerdeydin?" "Biraz dolaştım," dedi Shannon. "Harris'e beni salık verdiğin için sana teşekkür etmek istedim." "Bir şey değil, sana iş verdi mi?" Shannon dikkatli davranıyordu. "Evet, birkaç günlük bir iş, şimdi bitmiş durumda. Ama elime iyi para geçti. Birlikte bir akşam yemeğine ne dersin?" "Niçin olmasın," dedi yazar. "Sana bir şey sorabilir miyim?" dedi Shannon. "Seninle son karşılaştığımızdan bu yana aynı kızla mı çıkıyorsun?" "Evet, hala aynı kızla çıkıyorum. Niçin sordun?" "Modeldi değil mi?" "Evet." "Bak," dedi Shannon, "belki benim çılgın olduğumu düşüneceksin ama ben de model olan bir kızla tanışmak istiyorum. Üstelik bir fırsatını bulamıyorum. Adı Julie Manson. Senin kıza sorar mısın acaba bu adda bir modeli tanıyor mu?" Bir an düşündü yazar. "Olur, Carrie'ye telefon eder sorarım. Şimdi neredesin?" "Telefon kulübesinde. Yarım saat sonra seni ararım." Shannon'ın şansı vardı. Arkadaşı iki kızın birbirlerini tanıdıklarını ve aynı okulda okuduklarını söyledi. Üstelik aynı yerde çalışıyorlarmış. Bir saat sonra Shannon yazarın kız arkadaşıyla konuşuyordu. Kız Julie Manson'ın yemek davetini kabul ettiğini ama bu yemeğin Carrie ve erkek arkadaşıyla birlikte yenmesini şart koştuğunu söyledi. 8'den sonra Carrie'nin evinde buluşmaya karar verdiler. Julie Manson da orada olacaktı. Shannon ve yazar birkaç dakika arayla Carrie'nin Maida Vale'deki dairesine geldiler. Sonra dördü birlikte yemeğe çıktılar. Yazar Meryl Bone'daki bodrum katında olan Baker and Oven yani ekmekçi ve fırın adındaki lokantada bir masa ayırtmıştı. İngiliz rostosu ve sebze yediler. Yemekle birlikte iki şişe de Piat de Beaujolais içtiler. Shannon hem yemeği hem de kızı beğendi. Julie oldukça kısa boyluydu. 1.55 olan boyunu daha yüksek göstermek için yüksek topuklu ayakkabı giymişti. Ayakkabısıyla doğru dürüst yürümeyi beceriyordu. 19 yaşında olduğunu söyledi. Canlı yuvarlak yüzünü istediği zaman bir melek gibi masumlaştırıyor, kimsenin bakmadığı zaman da çok çekici oluyordu. Shannon'ın gördüğü kadarıyla kız yetiştiriliş biçiminden olsa gerek, yozlaşmış ve istediklerini elde ettiği için şımarmıştı. Ama canlı ve güzeldi. Zaten Shannon da bir kızla başka bir şey aramazdı. Açık kumral saçı beline kadar iniyordu ve giysisinin içinde düzgün bir bedeni olduğu belliydi. O da tanımadığı bu adamla buluşmasından ötürü mutlu görünüyordu. Shannon arkadaşından işi konusunda bir şey söylemesini istemiş ama Carrie onun paralı asker olduğunu ağzından kaçırmıştı. Ama yemek süresince bu konu açılmadı. Shannon her zaman olduğu gibi herkesten az konuştu. Bunda da güçlük çekmedi. Çünkü Julie ile Carrie dördüne yetecek kadar konuşuyorlardı. Lokantadan dışarı akşam serinliğine çıktıklarında yazar kız arkadaşıyla birlikte kendi dairesine gideceğini söyledi. Shannon için bir taksi çağırdı ve ondan oteline giderken Julie'yi evine bırakmasını rica etti. Paralı asker arabaya binerken yazar ona göz kırptı. "Sanırım işler yolunda," diye fısıldadı. Shannon gülümsedi. Mayfair'deki Julie'nin evinin önüne geldiklerinde kız ona bir kahve içip içmeyeceğini sorunca Shannon taksinin parasını ödedi ve Julie ile birlikte pahalı olduğu dışarıdan belli olan eve doğru ilerledi. Kanepeye oturup Julie'nin hazırladığı kahveyi içerlerken kız onun işinden söz etmeye başladı. Shannon kanepenin bir köşesinde arkasına dayanmış, Julie de ondan yana dönerek kanepenin ucuna doğru ilişmişti. "Hiç adam öldürdün mü?" diye sordu Julie.
"Evet."
"Savaşta mı?"
"Bazen, çoğunlukla."
"Kaç tane?"
"Bilmiyorum, hiç saymadım."
Julie aldığı bu bilgiler üzerine birkaç kez yutkundu. "Bugüne kadar insan öldüren biriyle hiç tanışmamıştım."
"Sen bilmezsin," dedi Shannon. "Savaşa katılan herkes büyük bir olasılıkla insan öldürür."
"Hiç yara aldın mı?"
Bu da her zaman sorulan sorulardandı. Gerçekten de Shannon'ın sırtında ve göğsünde kurşunların, havan topu ve el bombasının şarapnel izleri vardı. Başıyla onayladı. "Birkaç tane."
"Göster," dedi Julie.
"Olmaz. Hadi göstersene, kanıtla."
Julie ayağa kalktı, Shannon başını kaldırarak gülümsedi. "Eğer sen seninkileri gösterirsen ben de benimkileri gösteririm," dedi alaylı alaylı. Çocukların böyle konulardaki direnmesini taklit ederek.
Bende hiç yara izi yok dedi Julie. Haklı olarak öfkelenmişti. Kanıtla dedi Shannon ve kanepenin arkasındaki masanın üstüne duran fincanındaki kahveyi içmek için döndü. Kulağına kumaş hışırtısı geldi. Geri döndüğünde ağzındaki kahvenin son yudumuyla neredeyse boğuluyordu. Kızın sırtındaki fermuarı açması ve giysisinin ayaklarının dibine yığılması bir saniye bile sürmemişti. İçinde külotlu bir çorap, belinde ince altın bir zincir vardı. ''Gördün mü?'' dedi Julie yavaşça. ''Hiçbir yerimde iz yok.'' Haklıydı. Julie'nin küçük ve diri bedeni yerden, neredeyse belindeki zincire değen saçlarına kadar süt beyazdı. Shannon yutkundu. ''Ben de seni babanın tatlı küçük kızı sanıyordum.'' dedi. Julie kıkır kıkır güldü. ''Herkes öyle sanıyor. Özellikle babam.'' dedi. ''Şimdi de sıra sende.''